Pós-Time.
Buz Pateni'nde 1 artı 1 eşittir 1. Jane Torwell, Christopher Dean. Spor Daima'da geçtiğimiz hafta 1984 Saraybosna Kış Olimpiyatlarının unutulmaz ismi ünlü Alman paten Katarina Witt'i almıştık. Bu kez yine Saraybosna Kış Olimpiyatlarından hatırlatacağımız isimler Jane Torwell ve Christopher Dean çifti. 1980'ler spor tarihi açısından son derece ilginç bir dönemdi. Spor severler neredeyse her branşın bütün zamanlardaki en iyi isimlerini izleme imkanı buldu. Yıllar sonra akıllarda bir neslin zihnine kazınmış ilham verici hikayeler ve en az onlar kadar renkli performanslar kaldı. Ancak bu hikayelerin belki de en dokunaklısı buz pateni pistlerinin unutulmaz çifti Jane Torwell, Christopher Dean ikilisine aitti. Çünkü onlar sadece 4 dakikada bir dünya markası haline gelmiş ve aynı 4 dakika 40 yıllık bir hatırı da beraberinde getirmişti. İkili bir araya gelmeden önce Jane Torwell zaten yeteneğiyle bütün İngiltere'de kabul görmüş bir buz patencisiydi. Christopher Dean, sanatla iç içe bir aileden geliyordu. Çift ilk kez 1975'te bir araya gelmiş ve birlikteliklerini kısa sürede İngiltere şampiyonluğuna taşımıştı. Uluslararası anlamda izleyici karşısına çıktıkları ilk organizasyonsa 1984 Saraybosna Kış Olimpiyatları oldu. Saraybosna onlar için son derece önemliydi. Bu yüzden vurucu ve sıra dışı bir performans için insanüstü çaba harcadılar. Sonunda uyumlarını piste aktarabilmenin en iyi yolunun iyi bir müzik seçiminden geçtiğine karar verdiler. İkili sırf bu yüzden ünlü Fransız besteci Ravel'in Bolero eserini seçti. Asıl amaçları genelde tercih edilen değişken melodilerin tersi bir anlayışla farklı bir işe imza atmaktı. Piste çıkma zamanları geldiğinde artık tam anlamıyla hazırdılar. Sonuç bütün dünyanın o güne kadar izlediği ve bir daha tekrarlanması çok zor gibi görünen efsanevi performanstı. Spor severler sanatın, sporun ve müziğin bir arada olduğu müthiş bir gösteri izledi. İkili izleyiciye içinde zarafet, estetik figürler, risk ve birbirinden farklı detayların olduğu bambaşka bir dünya sundu. Bu performans aynı zamanda sadece roman kahramanlarında rastlanabilecek türden bir tutkuyu anlatıyordu. Bütün dünya uyumdan kaynaklı müthiş bir kurgusal tekniğin adeta doruklarına çıkan ikiliyi dakikalarca ayakta alkışladı. Torwell, Dean çifti teknik puanlarda 3 hakemden, artistik puanlamalarda ise bütün hakemlerden tam puan aldı. Buz pateni tarihi böyle bir başarıya ilk kez tanık oluyordu. Bolero, ritmi bütün zamanların en iyi performansını getirmiş, çok zor beğenen jüri de aynı etkiden nasibini fazlasıyla almıştı. Bu akıl almaz 4 dakikanın kalitesine de zaten bugüne kadar hiçbir çift ulaşamadı. Doğal olarak milyonlarca kişi tarafından naklen izlenen bu mucizevi gösteri yıllarca unutulmadı. İngiliz çifti inanılmaz uyumlarından olsa gerek herkes evli sanıyordu. Oysa onlar sanılanın aksine sadece iki iyi arkadaştı ve buz pateninde birbirlerinin partneri eşiydi. Kariyerleri Saraybosna'daki efsanevi gösteriden sonraki yıllarda da başarıyla devam etti. Jane Torwell, Christopher Dean çifti izleyici açısından her anlamda unutulmaz bir ikili olarak spor tarihindeki yerini aldı. Buz pistlerindeki karşılıkları ise tam anlamıyla bir dönüm noktasına denk geliyordu. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Memleketim FM'den Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama yine de çok kısa olarak hatırlatayım. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Tolga Kökten ve telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ve spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve diğer hatta da az önce sizinle paylaştığım metni sizlere ve bizlere yazan sevgili sporcu, spor araştırma ve yorumcusu, emekli milli futbolcu Özkan Pekesen. Ve mikrofonun başında da Spor Daima ekibinin lideri, prodüktör ben Murat Örem olarak sizlere sesleniyorum. Ve şimdi hemen önce Ahmet Hoca'ya bir merhaba diyeceğim. Sevgili hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
Sağ ol değerli hocam. Geçen hafta tam bu saatlerde İzmir'de sel vardı. Çok zor koşullarda eve attım kendimi, yayına bağlandım diyordun. Bugün nasıl orada her şey sevgili hocam?
Vallahi bugün şu anda güneş yakıyor.
Günlük güneşliğin ötesinde diyorsun, yakıyor evet, diyorsun.
Evet, baya güneş yakıyor şu anda.
Bilirsin bizim gibi yaşı artık belirli noktaya gelenler daha da iyi bilir bunları. Pastırma yazları vardır. Bir de genellikle evet, insanlar onları o pastırma sıcaklarını Ekim diye kurgularlar ama aslında Kasım'dır o. Daha bir de Kasım'da pastırma sıcaklarına var diye bir not düşeyim, bilmiyorum. Sen ne dersin
var,
bu konuda?
Var kesinlikle katılırım. Hatta ben genelde denizin en son girmesini Ekim sonuna falan bırakıyorum. Bu gayet de güzel oluyor yani.
Kapanışı öyle yapıyorum diyorsun.
Evet, kapanışı öyle yapıyorum.
Peki açılış ne zaman oluyor? Karpuz kabuğu denize düşmeden mi, daha önce mi hocam?
Yok ya, daha orada ne zaman gidersek öyle oluyor. Bazen Haziran oluyor, bazen Mayıs oluyor, belli olmuyor yani. Ama tabii bizim bulunduğumuz yerin çok yakın olduğunu, ben Karşıyaka'da oturuyorum, Foça çok yakın olduğu için 40 dakikada denize ulaşabilme şansınız
tabii
var.
Yani o Türkçedeki güzel tabirle hemen denize doğru bir kaçamak yapabiliyorsunuz.
Evet,
ailecek,
öyle bir şansınız
değil mi?
Var.
Sevgili evet, hocam geçen hafta Katerina Witt'i konuştuk ve programın sonunda da sevgili Özkan, sen, ben karar verdik. Bu efsanevi ikiliyi, Jane Torval ve Christopher Dean'i konuşalım dedik. Özkan yine serencamı bize aktardı kalemiyle. Sen neresinden dahil olmak istersin? Metinde de vurgu çok. 1984-2021 arada matematiksel olarak baktığında 34-37 yıl var ve 37 yılın ardından hala biz bu ikiliyi dün gibi hatırlıyoruz, değil mi?
Şimdi aslında geçen hafta biz konuşurken hatırlarsanız ben ismi de söyledim. Onun üzerine de siz de devam ettirdiniz. Özkan Bey de yine çok iyi bir metin yazmış. Metni de gönderdi. Hı. Hala hatırlıyoruz çünkü Özkan Bey gönderdikten sonra metni ben tekrar açıp o Bolera performansını seyrettim. Hı hı. Yani hakikaten de bizi dinleyenlere özellikle öneririm. YouTube üzerinden açsınlar, seyretsinler, bulsunlar ve gerçekten çok farklı bir 4 dakika geçeceklerini, 4 dakika 28 saniye aslında. Hı hı. O 28 saniyeyi de çok iyi ayarlamışlardır. Ve Bolero gibi gerçekten muhteşem bir müziği böylesi bir sportif etkinlikle sanatla, sanatın nasıl birleştirileceği konusunda belki de en muhteşem örnektir. Geçen hafta Katerina Witt'i konuştuğumuzda Carmen'den bahsediyorduk. Hı hı, ama hı, bu hafta da bakın bambaşka bir çiftin bizim önümüze koyduğu hakikaten bir şaheser var ve o şaheser o an itibariyle pek fazlasıyla tam puan vermeyen jürinin hepsinin birden tam puan vermesiyle sonuçlanan gerçekten ve bir daha da gerçekleşmeyen, o oranda gerçekleşmeyen bir ilk ve son oldu.
Evet, bak bu da çok önemli, bunu vurgulamam çok çok iyi oldu hocam. İlk ve son oldu değil mi?
İlk ve son oldu. Bir daha ben o oranda puan verildiğini, yani jürinin, bütün jüri üyelerinin, bütün hakemlerin artistik patinaj performansında o puanları verdiğini bir daha görmedim. Muhtemelen de görmeyeceğiz. Yani o açıdan da hakikaten çok farklı bir çiftti ve çok farklı bir performanstı. Fakat bir şeyi daha belirtmemiz lazım. Nereden bakıyoruz dediğimizde birini daha anlamamız lazım ki o da bence TRT tarihinin en önemli spikerlerinden biriydi Kenan Unuk.
Rahmetli Kenan Unuk değil mi?
Rahmetli Kenan Unuk'u da bir defa daha rahmetle minnetle anmamız lazım. Çünkü Türkiye'de artistik patinaj dediğimizde sadece artistik patinaj da değil. Aslında atletizmde de futbolda da vardı ama futbol kısmını bir tarafa koyuyorum. Ama özellikle artistik patinaj ve atletizmdeki onun sesi ve onun bize aktarımı çok çok önemliydi.
O yani, dingin, huzurlu ve böyle inceden inceye sürekli bilgilendiren tonlaması hala kulaklarımızda bak. Sen deyince bir kere daha...
yani ben bunu da özellikle vurgulamamız gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Kenan Unuk hakikaten bambaşka bir şeyi bizim önümüze koydu. Ve belki de bizim artistik patinajı bu kadar çok sevmemizde onun da bizi... Hem o müziklerle buluşturması ama o arada verdiği bilgiler. Çünkü o kadar kıymetliydi ki onlar. Yani hakikaten bilmediğimiz bir alanı bize tanıtma anlamında çok şey bize öğretti. Ama aynı zamanda onu öğretirken de çok keyif vererek. Yani bizi böyle yormadan. Çünkü içinde bulunduğumuz dönemde ne yazık ki kötü örnekleri de görüyoruz. Tabii. Bunları gördüğümüzde o eskilerin kıymetini çok daha fazlasıyla anlıyoruz. O yüzden bir kez daha rahmetle minnetle anmanın tam zamanıdır diye düşünüyorum.
Çok doğru, çok doğru. Ben de küçücük bir parantez açayım. Sonra hemen Özkan'a döneyim. Sen de soluklan hocam. Uygun mudur senin için?
Tabii buyurun.
Sevgili Zafer Akyol artık son yıllarda TRT ekranlarında TRT Spor kanalında yine buz pateni etkinliklerini dinleyiciyle özdeşleşerek anlatıyor. O da hakikaten o bayrağı büyük bir netlikle, büyük bir başarıyla taşıyor diyorum. Ben bir izleyici olarak bilmiyorum Ahmet hocam. Sen de bunun farkında
mısın? Doğru katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum.
Buyur.
Ama özellikle Kenan Unuk o kadar farklıydı ki. Yani onun o dediğiniz sesi, vurgulamaları, arada vermiş olduğu bilgiler gerçekten çok müthiş bir bilgi küpüydü aynı zamanda Kenan Bey. Yani ben kendisini 2000 yılında Manisa'da da dinlemiştim. Manisa'da gelip bir etkinlik, bir sempozyum vardı. Orada da konuşmacı olarak gelmişlerdi ve çok muhteşemdi yani. Çok farklı bir kişilikti.
Hocam çok çok güzel bir hatırlatma yaptın. Hakikaten saygıyla, rahmetle analım büyük ustayı. Tenis deyince de mesela hepimizin aklına yine TRT ile özdeşleşmiş Fahri İkiler ismi gelir biliyorsun. Onu da kaybettik. O da rahmetli oldu. Basketbol deyince o 80'lerde Aydan Siyavuşlu programlarda kendisini yine andık biliyorsun. Ertan Yüce gelir değil
Ertan
mi?
Ertan Yüce.
O gevrek sesiyle. Bunlar hakikaten bütün kamuoyunun zihninde, belleğinde kalmış güzel isimler. Sevgili Özkan, Ahmet Hocam çok güzel bir noktadan açılım yaptı. Sen nereden dahil olmak istersin? Gerçi programın başında canlı yayında okuduğum metin sana ait. Bunu dinleyicilerimize de zaten deklare ediyoruz. Yazdıklarının dışında neler söylemek istersin?
Şimdi Kenan Unuk ismini üzerinde kısaca ben de durmak isterim. Çünkü Kenan Unuk aynı zamanda tabii ki ciddi bir entelektüel ve çok geniş müzik arşivi olduğunu bildiğimiz bir isimdi. Hı hı. Bu müzik arşivi özellikle klasik eserleri barındırıyordu içinde. Dolayısıyla buz pateni dansında performans sergileyen bütün sporcular piste çıktığı andan itibaren hangi müzikte onu icra ediyorlarsa gösterilerini içeriği son derece iyi bir şekilde bildiği için aynı zamanda spor bilgisiyle birlikte bir ciddi bir şey yapıyoruz, böyle bir mix. Ve şahane bir anlatım vardı. Bunu da söylemek isterim. Yani aynı zamanda çok önemli bir müzikte çok içli dışlı bir isimdi diye söyleyeyim.
Yani bu dediğin çok önemli. Ben bir cümle söyleyeceğim. Hemen devam etmeni isteyeceğim. Canlı yayınları anlatan isimlerin entelektüel birikimlerinin ve bilgilerinin ne kadar önemli olduğunun da somut müşahhas örneklerinden biri bu verdiğin örnek. Değil mi? Kuru kuruya işte bilmem şundan şunu dinliyoruz, bunu izliyoruz demek yerine onca yılın birikimiyle o birikimi latif cümlelerle aktardığın zaman izleyici de dinleyici de çok daha güzel bir karşılık oluyor herhalde.
Elbette, çünkü yapılan şeylerde, yani kendisinin konuştuğu, anlattığı bütün performanslarda biz aynı zamanda böyle bir müzik varmış, içeriği nedir diye mesela ben kendim çok düşündüğümü hatırlıyorum. Mesela Bolero öyleydi. Ki çiftin en önemli özelliklerinden bir tanesi, metinde de belirtmiştim, burada başka bir şeyden bahsedeceğim. Yani müzik üzerinde fazlaca duruyorlar. Mesela dünya tarihinde popüler olan işte Simon & Garfunkel, efendim Bee Gees, Beatles, Bunu böyle popüler grupların müzikleriyle de birlikte bir performansları var. Çok ciddi işte Vivaldi gibi, işte biraz önce bahsettiğimiz Ravel'in Bolero'su gibi klasik eserleri de aynı anda kullanıyorlar. Fakat burada şey var, ciddi bir ekipleri var. Ve Courtney Jones adında bir danışmanları var diyeyim artık. Hem arkadaşları hem eski bir buz dansçısı ve şampiyonu. Bir dönem uzun süre bu tür yarışmalarda jüri heyetinde bulunan bir kişi. Özellikle koreografi üzerine çok fazlasıyla duruyorlar. Mesela biraz önce Ahmet Hocam'ın bahsettiği ve gerçekten unutulmaz bir performans olan o Bolero gösterisinde bakın bir tane bile tehlikeli hareket yoktur. Yani mesela partnerini mesela havaya atar, tekrar tutar, böyle bir takım şeyleri hatırlıyorsunuzdur, hareketleri. Orada öyle bir şey kesinlikle yoktur. Tamamen akan bir melodi ve gittikçe artan bir melodi vardır. İşte özellikle kıyafet son derece önemliydi mesela. Tabii. Yine o çok konuşulmuştu. Mor şifonier bir kıyafetleri vardı. Dolayısıyla bir herhangi bir riskli hareketten çok tamamen yani herhalde tam karşılığı bu olsa gerek epik bir performansa imza atmak istediler. Yani bambaşka bir şey gösterelim istediler. Müziklerde zaten farklı sporcularda genelde şöyle oluyordu. İşte bir müzik vardı, değişken melodileri var ve o melodiye eşlik eden hareketlerin senkronizasyonuna biraz bakılıyordu. Fakat çift tamamen farklı bir şey yaptılar ve dediğim gibi herhangi bir riskli hareket içermeyen tamamen o epik performansı ortaya koyabilme adına unutulmaz bir gösteri sundular. Zaten bittiği andan itibaren bütün salon, işte hocamın da dediği gibi tekrar seyredenler görecektir. Ayakta alkışlıyor. Çiçeklere boğulan rüya gibi bir çift.
Ahmet Hoca da vurguladı ya Özkan, sana da sorayım onu. Bu tam puan kısmı hakikaten buz pateninde ve özellikle artistik jimnastikte jüri o esprili tabirle biraz sıfırcı hocalara benzer. Puan kırmak için tetikte beklerler. Tam puanları çok çok çok istisnadır yani bütün üyelerin tam puan vermesi. İşte bunu da başarmış bir ikiliden bahsediyoruz ve hocamın da dediği gibi bir daha da dünya böyle bir şeye şahit olamayabilir gibi bir durum da var değil mi?
Çok zor, çok zor ama şöyle de bir istatistik var. Mesela ikili 1984 Saraybosna, 1994 Lillehammer'da resmi olarak yarıştı. Saraybosna'da altın, Lillehammer'da bronz aldı. Ama bunun dışında dünya şampiyonalarında 81'den 84'e kadar, Avrupa şampiyonalarında da 81'den 94'e kadar çok ciddi bir şeyler var. Etkinlikleri var.
Domine etmiş durumdalar marka gibi, evet.
Özellikle Saraybosna performansı. Peki Lillehammer'da neden bu bronza döndü? Çünkü artık çift biraz önce söylediğim özelliklerinden dolayı hani buz pateninden ayrı bir kategoriye geldi neredeyse. Zaten kariyerlerine baktığımız andan itibaren profesyonelleşmeye başlıyorlar. Çünkü bütün dünya peşlerinde özel gösteriler. Hani yaptığınız iş artık bir çeşit sanat.
Tabii.
Oraya doğru döndü ve bu anlamda kullanmak istiyorlar. Profesyonel bir hayatlara geçişi var. İşte 94'te tekrar Lillehammer'da kendilerini göstermek istediler ki 10 yıl sonra yeni bir performansla ortaya çıktılar. Bugün yine YouTube'dan o şeyi seyredebilirsiniz. Bu Lillehammer performanslarını inanın kesinlikle açık ara yeni de almaları lazım ama galiba işte jüriden bahsetmek istiyorum aslında. Yani tamam siz çok ciddi bir imza attınız. Hani bu kadarı yeter gibi bir puan verdiler. Gerçekten gene olağanüstüydü. Ama onlar yani çift Lillehammer'ı kendileri adına bir hayal kırıklığı olarak nitelendirdiler. Çünkü yaptıkları işin ne kadar net olduğunu biliyorlardı. Ama şov dünyası özellikle onların peşini bırakmadı. İşte Wembley'deki gösterilerine kadar birçok televizyon etkinliğinde hatta Emmy ödülü alacak kadar 2003 ve 2005 yıllarında şey yaptılar yani başka bir noktaya doğru gittiler ve daha sonra koreografi.
Aslına bakarsan hem başka bir nokta hem de o bütünün parçalarından biri nasıl işte o büyük büyülü performansta o Ravel'in Bolero'sunun katkısı varsa ki dedin sen bir isimle çalıştılar dedin. Yani bütün aslında sanatın dalları, sporun dalları geçişkenlik arz ediyor ve birbirini etkileyebiliyor. Bunun da somut örneklerinden biri bu başarı değil mi?
Elbette son küçük bir şey söyleyeyim. Yani bence buz pateni dünyası onlara şunu söyledi. Hani tam da kitabın ortasından senin dediğin gibi. Yani dediler ki tamam yani bu olağanüstü bir şey. Fakat normal yarışmalar devam etmek zorunda. Siz biraz fazlasınız galiba ya geldi olay.
Evet.
Çünkü bambaşka şehirler, bambaşka mecralar sahiplendi. Ama onlar yine aynı ciddiyetleriyle buz patenine bir sürü bir yeniliği katmaya
Özkan,
devam etti.
Teşbihte hata olmaz ama sen bu cümleyi kurunca aklıma benim hani o basketbolun Harlem'i geldi. Nasıl Harlem daha şov amaçlıdır ve siz bu işin artık dışındasınız, çok üstündesiniz denir ya. Bir anda onu çağrıştırdı. Son bir soru, şunu sorup hemen Ahmet Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam da vurguladı, sen de metninde bunu söylüyorsun. Bizim halkımızın böyle güzel bir tarafı da vardır. Sevdikleri insanları bir akraba görmek ister, karı koca görmek ister. Yakıştırmalar da var değil mi? Uzunca bir süre Jane Torval, Christopher Dean'in bir eş olduğu, aile oldukları yönünde. Ama aslında onlar çok muhteşem bir ikilidir. Yani işlerini yapan ve dostlukları dışarıda da devam eden iki insandır. Bir kadın ve bir erkektir.
Zaten gerçek anlamda bir profesyonel olduklarını da buradan anlıyoruz. Ama çift, halkımız da haklıydı. Çünkü çift performansını sergilediği andan, diyelim ki sağ elini biri sağa doğru ilerlettiği zaman aynı anda neredeyse öyle bir senkronizasyon vardı ki böyle tek bir organizmadan çıkan bir şeymiş gibi oluyordu artık. Dolayısıyla son derece sempatiklerdi. Bizde de böyle yakıştırmalar yapılır tabii ki son derece iyi niyetli.
Tabii.
Bu kadar büyük bir uyumun acaba bu senin biraz önce söylediğin karşılık olmuştu. Ama tabii ki dediğin gibi senin de.
Ya da zihinler şöyle çalışıyor. Bu kadar birbirini iyi tanıyan ve bu kadar iyi bir sportif başarı ortaya çıkaran insanlar birbirlerinin her şeyini bilirler. Kimler birbirinin her şeyini bilir ve uyumla gider. Birbirini seven, birbirini önemseyen çiftler, eşler diye belki bir yorum yapmış. Toplumun ortak bilinçaltı. Ahmet Hocam sen nereden devam etmek istersin? Jane Torval.
Tam bu noktadan şöyle devam edebiliriz.
Lütfen
aslında.
Hocam.
Özkan Bey metni gönderdiğinde 1+1=1.
Evet.
Başlığıyla gönderdi.
Müthiş, yani, müthiş yaratıcı bir başlık değil mi Özkan'ın
çok,
verdiği?
Çok yaratıcı bir başlık ve aslında böylesi alanlarda neden bu çiftin söz konusu olan çiftler dalında bu kadar muhteşem bir noktaya çıktığının da ortaya koyan bir başlık olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Yani bir olmak dediğimiz noktayı yakalayabilmek kolay değildir. Hı. Yani iki kişinin bir kişi gibi gözükebilmesi, yani az önce Özkan Bey'in söylemiş olduğu elini uzattığında diğer tarafın nereden o elini tutacağını ya da hangi anda kaldıracağı meselesini bütünleşebilmek için gerçekten bir hale gelmek gerekiyor. Bu o kadar kolay gerçekleşmez.
Çok doğru.
O yüzden söz konusu çifte baktığımız zaman gerçekten şunu düşünüyoruz. İşte biz sizin verdiğiniz örnekte verdiğiniz örneklerde olduğu gibi ya bunu kim sağlayabilir? İşte birbirini çok iyi tanıyanlar, sevenler sağlayabilir. Hı-hı. Ama profesyonellik bambaşka bir şey ve bunu öylesine güzel bir şekilde oturtmuşlar ki bize bir anlamda bunu da aksettirmişler.
Yok,
aslında
doğru.
Var olmayan bir şeyi biz öyle olmuş gibi görmüşüz ve öyle değerlendirmişiz. Aslında bu bile işin bambaşka bir boyutunu bizim önümüze koyuyor. Bir çok... ikinci nokta da
evet hocam, buyur.
Şunu belirtmek isterim. Bolero gerçekten sürekli olarak artan ritimle giden ama hep aynı melodinin tekrarlandığı bir eserin adı.
Evet.
Ve öyle baktığınız zaman giderek yükseliyor ve bunu seçmek ve bunu 4 dakikalık bir performansın içine katabilmek gerçekten çok muhteşem bir düşünsel çalışmayı da gerektiriyor. Bunu da başarmış olmaları çok müthiş bir duygu.
Çok doğru, çok doğru. Sevgili hocam, deminki verdiğin örnekle aslında ilerleyen haftalarda bunu da konuşalım ki biz zaman zaman hep buna atıf yapıyoruz. Hani iki kişinin bir olabilmesi başlığını çok güzel örnekledin sen de. Buradan hemen benim zihnim şöyle çalıştı. Bizim özellikle spor dünyamızı göz önüne aldığımızda takım sporlarında genellikle bireysel sporlara göre çok daha aşağıda olmamızın temel eksiklerinden biri de hala bu birlikte olabilme duygusunu, ekip olarak tek bir kavrama ulaşabilme duygusunu tam zihinlere oturtamamamız diye bir çağrışım yaptı. Doğru mu sence?
Çok doğru bir yerden yakaladınız Murat Bey. Hatta şöyle devam edeyim.
Lütfen
sizin söylediğinizi. Mesela bizim ülkemizde başka alanlardan örnek verelim. Müzik alanında gruplar, çiftler çok uzun süre devam etmezler.
Evet, çok doğru.
Yani dünyadaki örneklerine bakın, grupların yıllarca devam ettiği, hatta müthiş etkilerde bulunduğunu görürsünüz. 25 yılı 30 yılı doldurmuş. Bizde ise ne yazık ki böyle bu kadar uzun erimli grupları, insanları bir araya toplamayı başaramıyoruz. Bunu sürdüremiyoruz. Yani burada bir takım eksikliklerimiz var.
Geldik yine tam senin uzmanlık alanına hocam. Evet, neden böyle? Bize biraz özet ver.
Neden böyle? Çünkü bizim kültürel boyut üzerinden konuşmamız lazım. Lütfen. Yani aslında hayatın her alanında olduğu gibi burayı da çok yakından etkiliyor ve biçimlendiriyor. Hı-hı. Yani sizin kültürünüz neyse sizin davranış kalıplarınızla, uygulamalarınızla ondan, tabii ki sporunuzla, müziğiniz de ondan etkilenir.
Hani hocam çok çarpıcı bir aforizma vardır. Mühim olan acıyı paylaşmak değil, başarıyı paylaşmak mühimdir. Çok daha zordur diye. Biraz öyle mi oluyor bizde?
Bizde biraz öyle oluyor. Çünkü orada bireylerin kişisel ikballeri ön plana geçmeye başlıyor. Ve oradan sonra o birbirlerini darıltmaya başlıyorlar. Birisi ön plana geçtiğinde diğeri bundan alınmaya ya da belli bir süre sonra başkaları devreye girip bu olup biteni altını oymaya başlıyor ve ne yazık ki belki çok daha uzun sürebilecek olan o birliktelikler çok daha kısa sürüyor. Bizim en büyük eksikliklerimizden bir tanesi hem kendimizi sadece bir yere oturtuyoruz ama bunu yaparken karşımızdaki muhatabımızla empati kurma denilen o duygumuz bizde çok zayıf. Bu konuda bizim kültürümüz bunu çok fazlasıyla kabullenmiyor. Çünkü biz olma duygusunu daha fazla ön plana geçiren bir anlayıştan geliyoruz.
Ama aslında bir çelişki değil mi hocam bu? Hani biz olma duygusunu öne çıkaran bir anlayıştan geliyorsak o bizi teke indirerek yeni bir bizi oluşturmamız daha kolay olmaz mı?
Tabii ki daha kolay olur ama bakın işin içerisine bireysellik girdiğinde, bireysellikle bir arada yürüdüğümüzde, işte başarı geldiğinde ve az önce Özkan Bey'in söylemiş olduğu işte 1994 örneği, neden 1994'te bu muhteşem çifte aslında hak ettikleri halde verilmedi derseniz, orada işin içerisinde bu organizasyonun artık maddi boyutunun daha büyümüş olması ve sizin profesyonellik gibi bir durumunuz devreye girmeye başlıyor. Ve bütün bunlar devreye girdiğinde bakış açısı da değişmeye başlıyor. Yani söz konusu yapıları sadece biz üzerinden değerlendirdiğimizde sorun yok. Ama o bizim içerisine maddiyat girdiğinde, metalaşma girdiğinde ve dışarıdan müdahaleler girdiğinde işler değişmeye başlıyor.
Yani dünyadaki aslında bütün spor dallarının başındaki kahır olan, dert olan bu para ilişkisi ta her alana sirayet edebiliyor değil mi hocam?
Kesinlikle öyle oluyor ve bambaşka bir yapı ortaya çıkıyor.
Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Haftaya bizden bir ismi analım diye biz Özkan'la geçtiğimiz günlerde böyle bir konuştuk. Bireysel sporlarda dünyayı sallayan bir isim Kenan Sofuoğlu'nu konuşalım istedik. Ve tamam. Kenan Sofuoğlu'ndan da yola çıkarak o ailenin de çok başarılı olan birçok ferdi var. Bakalım Özkan bize nasıl bir pencere açacak bir metinle. Biz de onun üzerine haftaya yine devam ederiz inşallah değerli hocam.
Tamamdır.
Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ahmet Talimciler, İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ama bizim programımıza daha çok spor sosyoloğu unvanıyla da katkıda bulunuyor Ahmet hocamız. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Özkan, 120 saniyemiz var seninle. Nereden, nasıl başlayıp nasıl toparlamak istersin?
O zaman şu 1+1=1'i biraz daha açayım ben.
Lütfen.
Şimdi matematikte elbette böyle bir sonuç yok. Hı hı. Ama konumuz özelinde düşündüğümüz zaman 1+1=1 bir anlamda estetiğin de matematiği. Hı hı. Yani demek istediğim o yanda oturup onları seyreden efendim işte belki çok o senin de söylediğin gibi sporcu hocaları andıran jüri üyelerinin bile yani test dediği bir nokta. Dediğim gibi bir estetiğin matematiği vardı orada. Yani 1+1 öyle zamanlar gelir ki yine 1 eder. Bunu bize şey yapan, gösteren tabii ki Gene Turbitt, Christopher Dean çifti oldum. Başka spor branşlarında da aynı şeyi görürsünüz. İşte bir futbol takımı vardır, 11 kişidir ama öyle bir senkronizasyonları vardır ki 11 kişi bir tek bir organizma gibi hareket edebilir. Hı hı. Geçtiğimiz 10 yılın Barcelona'sı gibi. Evet, orada da 1+1 eşittir bir durumu vardır. biraz çiftin performansını net olarak gösterdiği için böyle bir başlık düşünmüştüm. Çok. Dolayısıyla Ahmet Hocam'ın söylediği bu para ilişkisi de son derece önemli. Ve artık bu tür dünyalarda, yani spor kamuoyunda bir takım insanlar çok üst seviyeye geldikleri zaman onların bir şekilde böyle bir durumda bekliyor. Ve böyle bir duruma karşı nasıl bir reaksiyon gösterecekleri aşağı yukarı belli, ama hepsi çok ciddi imzalar atıyorlar. Tabii ki hafızalara kazınan, bu farklı branşlarda da olabilir. Dolayısıyla metinde de belirttiğim gibi bir 4 dakika seyrettik biz. O 4 dakika bizi işte 40 yıldır meşgul etti. Gerçekten de meşgul edecek
bizi, kalitede. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de hocamız da önerdi. Biz de o 4 dakikayı Ravel'in Bolero'suyla Christopher Dean ve Jane Torval çiftini izleyebileceklerini hatırlatalım. Ve bu haftalık da veda edelim sevgili Özkan. Çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için.
Ben teşekkür ederim. Saygılar.
Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalık da bu kadar. Program ekibi olarak Eda Kotanoğlu, Tolga Kökten, Özkan Pekesen, Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve mikrofonun başında prodüktör ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.